huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün Orta Doğu'da dinler konusunu ele alacağız. Müsevilik ve Hristiyanlıktan söz edeceğiz. Din, insanın Tanrı ile diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini düzenleyen, hayatına yön veren kurallar bütünü. Aynı zamanda geçmişten günümüze sosyal hayatı şekillendiren ve düzene sokan önemli faktörlerden biri. Bunun yanında dinin zaman zaman istenilen amaca ulaşmak için ideolojik bir unsur olarak da kullanıldığını görüyoruz. Şiddet, mezhep çatışmaları ve terör olayları bu nedenle yaşanıyor. Orta Doğu pek çok dinin yayıldığı bölge, aynı zamanda İbrahimi geleneğe sahip üç semavi dinin, Müsevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in doğduğu bir coğrafya. Coğrafyanın %56'sı Sünni Müslüman, %24.6'sı Şii Müslüman ve %5'in üzerinde Museviler, %4'ün üzerinde de Hristiyanlar bölgede yaşıyorlar. Orta Doğu'da Müsevilik ve Hristiyanlık konularını stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Katar'la konuşacağız. Konuğumuz Dinler Tarihi Anabilim Dalı Hocası. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk efendim.
Din hem ulus devlet içinde hem de toplumlar ülkeler arasında sosyal, kültürel, politik, ekonomik ilişkileri belirleyen önemli faktörlerden biri. Bu bağlamda dinsel kimlik aidiyeti de çok önemli. Farklı uygarlıklar ve etnisiteler arasında kaynaşmaya da yol açabiliyor. Ama zaman zaman da yine azınlık durumu ve ötekileştirme gibi durumlar da yaşanabiliyor dini aidiyet nedeniyle. Dinlerin etkisini anlayabilmek için öncelikle Orta Doğu'nun dinleri ve mezhepleriyle başlayalım istiyorum. Genel olarak Orta Doğu'da var olan dinler ve mezhepler nelerdir?
Evet, teşekkür ediyorum. Yani Orta Doğu'ya baktığımız zaman tabii tarihin çok eski derinliklerine gittiğimiz zaman başka bir takım inanışlar, yerel bir takım inanış ve kültler söz konusu ama yani yaklaşık 2000'li yıllar, milat öncesi 2000'li yıllardan itibaren bu tarafa baktığımız zaman ki 13. yüzyılda genel olarak başlatılıyor şeyin tarihi, Museviliğin. Yani bölgenin en erken çıkan bilinen dinlerinden, günümüze kadar devamı olan, mensupları bulunan dinlerinden bir tanesi Yahudilik. Miladi çağlar olarak belirtilen dönemin başlarında, ki zaten Milat Hazreti İsa'nın doğumu olarak daha sonradan tanımlanan bir süreç veya bir dönemi ifade ediyor. Bu dönemde de yine Yahudiliğin içerisinden çıkan Hristiyanlık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Yahudiliğin içerisinden çıkıp sonradan farklılaşan bir takım gruplar veya Hristiyanlığın içinden daha sonra yani Yahudiliğin içerisinden çıkıp ayrı bir din haline gelen Hristiyanlığın içerisinden ortaya çıkan bir takım mezhepler var. Ve bunun dışında işte Mecusilikti vesaire gibi bölgeye bir şekilde kısmen etkisi bulunan veya bir şekilde nüfuz etmiş olan Sabilik gibi bir takım inanışlar var. Ama bölge öncelikle akla getirildiği zaman en çok Yahudilik ve Hristiyanlık, sonra da İslam tabii ki akla geliyor. Tarihsel süreç itibariyle baktığımızda yani yaklaşık 13. 12. milat öncesi 12. 13. yüzyıllarda Yahudilik ortaya çıkmıştır. Miladi çağlarla birlikte Yahudinin içerisinden Hristiyanlık ortaya çıkmıştır ve daha sonra da İslam ortaya çıkmıştır.
Evet, bunların dışında diğer dinler var mı hocam? Tek tanrılı yani, dinlerin dışında.
Bunun dışında tabii ki başka bir takım yerel inanışlar da mevcut ama bugün artık çok da fazla bunların mensupları yani sayısal olarak çok ciddi rakamları ifade etmiyor. Dolayısıyla çok fazla şey yapmıyor. Bir de yani işte Yahudilikten ya da İslam'dan ya da bir takım başka inanışlardan etkilenip ortaya çıkmış olan kısmen Hristiyanlığın izlerini, kısmen Yahudiliğin izlerini, kısmen İslam'ın izlerini veya Mecusiliğin izlerini taşıyan işte Yezidilik gibi veya bir takım başka Sabilik gibi bir takım inanışlar da mevcut.
Evet, ama bu parçalanma çok sayıda sanki. Küçük küçük gruplar da olsalar Orta Doğu'da.
Tabii ki yani ama dünyanın hemen her tarafına evet, baktığınız zaman evet, böyle bu bir çeşitliliği görebilirsiniz. Yani çok fazla homojen, çeşitliliğin olmadığı, alt grupların bulunmadığı bir coğrafya hemen hemen yok gibi. Ama Orta Doğu biraz daha belki burada renkli ve çeşitlilik fazla arz ediyor.
Evet. Müsevilik Orta Doğu'da daha dar bir alanda, homojen bir bölgede yaşanıyor. Bir bölgedeler ve inananlar daha çok homojenler. Kısaca nedir Müsevilik hocam?
Aslında Müsevilik dediğimiz şey ya da yani Yahudilik olarak tanımladığımız şey yani dışarıdan bakınca evet bize biraz homojen gibi gözüküyor ama çok da homojen yani bir bütün aralarında farkların bulunmadığı bir dinsel inanış biçimi değil. Yani alt grupları bulunan farklı mezhepleri, farklı renkleri içinde barındıran bir din. Ama baktığımız zaman dışarıya bugün yansıtılan, ki tarihsel süreç biraz bu şekilde cereyan ettiği için öyle olmuştur zaten, Yahudilik bir süreç içerisinde ulusal bir dine dönüşmüştür. Bundan dolayı da belli bir dönemden sonra milli bir din kimliği hem Yahudiler tarafından hem de dışarıdan Yahudiliği tanımlayanlar açısından Yahudiliğe yönelik bir perspektif şeklinde oluşmuştur. Yani Yahudilik milli bir dindir ve hani homojen bir görüntüsü var gibi gözüküyor. Ama etniste itibariyle bile baktığımızda bugün farklı etnik kökenden gelen bir takım Yahudileri görüyoruz az da olsa. Mesela Falaşyalar var işte İsrail'le yani şeyden Afrika'dan getirilmiş olan veya farklı etnik kökenden yine Yahudileşmiş olan uluslar veya işte topluluklar, küçük gruplar var. Hatta Türk grupları içerisinde de işte Hazar Türklerinin küçük bir grubunun en azından bugün hala Karay Türkleri olarak, yani Karay Yahudileri daha doğrusu evet, olarak bilinen Türk topluluğu, ama etnik olarak bunlar. Fakat inanış olarak Yahudilik. Ha şimdi bu yani görünürde çok homojen ama alt gruplarına baktığımızda o kadar da fazla homojen olmayan Musevilik nasıl tarih sahnesine çıkmış? Bu aşağı yukarı milattan önce 13. yüzyıl. Yani Yahudiler aslında tarihlerini ta milattan öncesi 2000'lere kadar Hazreti İbrahim'e dayandırıyorlar ama Hazreti İbrahim'i bir din kurucusu olmaktan çok bir ata olarak kabul ediyorlar. İbrahim, onun oğlu İshak ve onun oğlu yani İshak'ın oğlu Yakup ve Yakup'tan işte 12 oğul. Bundan 12 İsrail kabilesinin türediği. Ki bu tabii biraz daha mitolojik bir anlatımdır. Yani bu mutlak manada sadece 12 oğuldan türediği anlamına gelmiyor tabii ki. Bu 12 İsrail kabilesinin, yani 12 oğlun zaman içerisinde 12 İsrail kabilesi haline geldiği ve Hazreti Musa döneminde, ki öncesinde Hazreti Yusuf zamanında Mısır'a gittikleri ifade ediliyor bu ailenin veya sülalenin, Hazreti Musa döneminde de bayağı büyük bir kitle halinde, artık ulus olacak kadar kalabalıklaşmış bir kitle olarak Mısır'dan Hazreti Musa'nın önderliğinde M.Ö. 13. yüzyılda çıkarak kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri. Çünkü ben böyle bir şeyin çok fazla gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. O iddia ettikleri o topraklara doğru gelip süreç içerisinde yerleşmişlerdir. Burada tarihsel süreç içerisinde devlet kurmuşlardır, bölünmüşlerdir, iki ayrı devlet haline gelmişlerdir. Daha sonra Asur istilası yaşanmıştır. Milattan önce 8. yüzyılda kuzeydeki İsrail devleti yıkılmış ve buradaki halkın büyük bir kısmı Asur topraklarına sürülmüştür. Bunların yerine başka bölgelerden insanlar getirilip yerleştirilmiş ve bu şekilde bunlar Musevileşmiştir. Gelen yer dışarıdan gelen göçmenlerle yerli halkın kalan kısmı karışıp kaynaşmış ve Samiriler olarak bilinen Kuzey İsrail coğrafyasında ortaya çıkan bir yeni kitle ortaya çıkmıştır. Sonra Babil sürgünü yaşanmış, güneydeki Yahuda devleti yıkılmış mesela, ikinci devlet. Evet. Bu devlet de yıkıldığı süreçte, ki bu da M.Ö. 6. yüzyıldadır, Yahudi tarihinde çok önemli bir kırılma anı olarak kabul ediliyor bu.
Hocam Musevilik kitabı var, inananları var. Hı-hı. Biraz kısaca ondan söz edelim. Sonra sürgünler, vaat edilmiş topraklar ve evet, Yahudi halkıyla olan
şimdi,
ilişkiyi tekrar dönelim.
Yani o tabii tarihsel süreç Yahudi inancının şekillenmesinde de büyük oranda etkili olmuştur. Yani o demin bahsetmeye çalıştığım evet, tarihsel süreç Yahudi düşüncesinin, dini düşüncesinin şekillenmesinde son derece etkili olmuştur. Mesela ulus devlet anlayışı veya ulus din anlayışı, etnisite ile dinin iç içe geçmesi tam da biraz önce bahsettiğim o milat öncesi 6. yüzyılda, yani 587 veya 86 tarihlerinde yaşanan Babil sürgünü, ki yaklaşık 70 yıllık bir sürgün olarak kabul edilir bu. Bu sürgün döneminde Yahudilerin içe kapanmaya başladığını görüyoruz. Yani sürgünle birlikte Yahudilerde ulus bilincinin ve ötekini ile ilgili ilişkileri kesip ötekini dışlayıcı bir algının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını ve milattan önce 6. 5. yüzyıllardan başlayarak oradan bu tarafa doğru Yahudiliğin içe kapandığını, etnisiteyle dinin iç içe geçmeye başladığını ve ötekine karşı olumsuz bir tavrın oluşmaya başladığını, miladi çağlara doğru Hazreti İsa'nın ortaya çıktığı dönemlerde yabancıyı kesinlikle içine almayı istemeyen, dışlayan, reddeden bir anlayışın Yahudilikte epeyce baskın bir kabul şeklinde karşımıza çıkmaya başladığını görüyoruz.
O zaman hocam Musevilik ve Yahudilik farklı içeriklere sahip değiller. Yahudi halkı, Yahudilik ve Musevilik eş anlamlı mı kullanıyoruz bugün bunları?
Yani Musevi biraz daha Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılan ve daha sevimli olan olumlu bir şeyi çağrıştırıyor. Çünkü Hazreti Musa'nın getirdiği öğretiye, dine tabi olan insanları çağrıştırıyor. Dolayısıyla da bu açıdan bakınca tabii ki Yani Müslümanlar açısından da daha olumlu bir isimlendirme anlamı var burada. Dolayısıyla o isimlendirmeyi biraz da bundan dolayı tercih ediyorlar. Yani Musevi, Türkiye'deki evet. cemaat bu ismi tercih ediyor. Ama Yahudi ile Musevi veya İsrail üç aşağı beş yukarı aynı şeyi aynen. ifade ediyor büyük oranda.
Episteyle iç içe geçince din Yahudi halkı.
Yani süreç içerisinde evet. özellikle milattan önce 5. 6. yüzyıllardan başlayarak bu tarafa doğru etnisiteyle din yavaş yavaş iç içe geçmeye başlamıştır. Başlangıçta böyle bir şey yoktur. Çok farklı etnik gruplardan insanlar bu hareketin içindedir veya bu dinin mensuplarıdır. Ama süreç içerisinde yani o uluslaşma bilincinin artmasıyla, ötekine karşı bir olumsuz tavrın gelişmesiyle birlikte etnisiteyle din iç içe geçmeye başlamıştır. Evet. Yani böyle bir süreç ortaya çıkıyor.
Sürgünler çok önemli dediniz. Babil sürgünün etnisiteyle dinin iç içe Hı-hı. geçmesinde önemli evet. bir nokta, önemli bir adım olduğunu söylediniz. Vaat edilmiş topraklar konusuna gelirsek hocam, ne ifade ediyor bu çok kullanılan, çok duyduğumuz evet. İsrail Devleti'nin kuruluşunun da temelini oluşturan vaat edilmiş topraklar neyi ifade ediyor?
Evet, şimdi vaat edilmiş toprak meselesi Tevrat'ın yani özellikle o Hazreti Musa'ya verildiğine inanılan o ilk 5 kitabının ki Tevrat Yahudi tasnifine göre 24 kitaptan oluşuyor. 3 ana bölüm ve 24 kitap. Bunun birinci bölümü olarak adlandırılan Tora, Torat Moşe olarak ifade ediyor. Yani Musa'nın kitabı. Burada 5 tane kitap var. Bu 5 kitabın içerisinde özellikle birinci kitapta ve diğer kitaplarda defalarca yani sebepli sebepsiz olarak o coğrafyanın hep Yahudilere veya İsrailoğullarına vaat edilmiş toprak olarak zikredildiğini görüyoruz. Yani ta İbrahim'den, Hazreti Musa henüz tarih sahnesinde yokken, İbrahim'den itibaren hatta daha öncesinden yani Tevrat'ın adeta kurgusu bile neredeyse o toprak üzerine kurulmuş durumda. Bütün anlayış, bütün şey yani tümüyle toprak kurgusu üzerine kurulmuş. Metne baktığınız zaman adım adım bir takım olaylar anlatılıyor. Maksadın sanki o toprakların zaten onlara vaat edilmiş olduğunu söylemek için oluşturulmuş bir senaryo olduğunu hissediyorsunuz metne bakınca. Ve metnin birçok yerinde yani Tevrat'ın birçok yerinde vaat edilmiş toprak vurgusunu görüyoruz. Bu vaat edilmiş toprak vurgusu bu kadar sık dile getirilmiş olmakla birlikte sınırları çok net değildir. Bu biraz da tarihsel süreç içerisinde coğrafya sınırlarının biraz tanımlama şekillerinin değişmesiyle ilgili. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Fırat'tan Nil'e kadar olan coğrafyanın İsrailoğullarına vaat edilmiş toprak olarak Tevrat'ın değişik yerlerinde geçtiğini görüyoruz. Ama benim kanaatim bunun Yahudi ulusunun o kutsal metni yeni baştan kurguladığı dönemlerde bir şekilde metne dahil ettiği bir anlayış diye düşünüyorum benim
sonradan
kanaatim budur.
Metne yani eklenmiş.
Tabii ki yani metin zaten süreç değişik. İçerisinde kayboluyor, tekrar yazılıyor. Bu süreçte böyle bir algı anlayışının bir şekilde oluşturulması için metne bunun ben dahil edildiğini ve çok değişik evet. yerlere ısrarla hatta yani insanlığın tarihsel süreci bile buna dayalı olarak kurgulanmıştır. Yani baktığınız zaman mesela Nuh'un oğullarına kadar süreç götürülür ve Nuh'un oğulları arasında bir tanesi biraz lanetli ilan edilir. İlginç olan şey şudur. O oğulların yani o lanetli oğulun daha doğrusu soyunun yaşadığı yer daha sonra bu İsrailoğullarının kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri tarihsel adı Kenan olan bugünkü Filistin coğrafyasıdır. Yani o zaman insanın aklına şu geliyor. Acaba Nuh'un o oğlunu da o gerekçeyle mi lanetletti bunlar? Yani metni bu şekilde mi kurguladılar acaba?
Yahudi nüfus araştırmasına göre 2002 yılında dünyada 13 milyon 300 bin Yahudi yaşıyor. Yahudi yılı takvimi aynı yıl bu rakamı 14 milyon 600 bin olarak veriyor. Yahudilerin çoğunluğu bugün Amerika'da ama toplam Yahudi nüfusun %40'ı İsrail'de. İsrail denince demin de sizin altını çizdiğiniz gibi aklımıza bir din devleti algısı geliyor. Hı hı. Ama İsrail bir taraftan da laikliği benimsemiş bir ülke. Yahudilik inanç ve iktidar ilişkisini bu konuda neler denebilir hocam? Yani hem laiksiniz hem din devleti görünümünüz var. Nasıl şekillenmiş durumda
aslında
İsrail'de?
Aslında mutlak manada laiklik veya sekülerizm çok da gerçekçi bir söylem değil gibi geliyor bana. Yani sonuçta toplumların kendilerine göre inanış biçimleri, yaşam biçimleri, algı biçimleri var. Ve ne kadar bunu yani yönetim biçimine yansıtmamaya çalışsanız bile belli oranda bazı şeyler yansır. Mutlaka yansıyacaktır. Çünkü bunu çok fazla tamamen toplumun bütün değerlerinden soyutlanmış, toplumun hiçbir düşünce biçiminin, yaşam biçiminin yansıtılmadığı bir düzeni çok da fazla tesis etmeniz ve sürdürmeniz çok gerçekçi olmaz veya çok mümkün olmaz. Dolayısıyla yani tabii ki sekülerizm de olsa, laiklik olarak da tanımlasak, yani İsrail'de bir laiklik söz konusu olsa bile bir Şabat günü mesela, bir cumartesi günü
tatil.
Yine tabii ki tatil olacaktır. Çünkü o insanlar o gün çalışmayı yasak olarak görüyorlar. Ama bunu bir zorunlu tatil yapmayacaktır da ki öyledir zaten İsrail'de. Zorunlu bir tatil değildir de yani insanların o güne riayet etmek istemeleri halinde rahatlıkla tatil yapabilecekleri bir gün şeklinde değerlendirilmektedir ki bunu çok yeterli bulmayan ve sokakta araba kullanan insanları bile taşlayan fanatik Yahudiler var. Yani onlar çünkü araba bile kullanmayı ya da elektrik düğmesine dokunmayı bile Şabat günü yani cumartesi günü iş yapma olarak değerlendirdikleri için bu şeyleri yapan Yahudileri bile dışlıyorlar, reddediyorlar. Yani burada çok homojen, böyle bütünüyle birbiriyle uyumlu bir İsrail toplumu düşünmemek gerekiyor. Aslında İsrail yeni baştan bir ulus yaratıyor. Yani baktığınız zaman bugün dünyanın değişik yerlerinden derlenmiş, toparlanmış, getirtilmiş ki bunların çoğu Doğu Avrupa Yahudileri veya işte Orta Doğu coğrafyasının değişik yerlerinden gelmiş ya da Balkanlardan gelmiş Yahudiler. Ağırlıklı olarak bu coğrafyanın yani yoksul kesimlerin, yoksul coğrafyanın insanların toplandığı yani Amerika'nın Yahudisi çok da İsrail'e gelmiyor ya da İngiltere'nin Yahudisi çok da İsrail'e gelmiyor. Yani hali vakti çok yerinde olan, ekonomik kalkınmışlığı çok iyi düzeyde olan ülkelerin insanları refah düzeyleri de yüksekken kalkıp da İsrail'e çok fazla gelmiyorlar ama dağılan Sovyetler Birliği'nden insanlar zaten orada çok daha zor şartlarda idiler. Oraya geldikleri zaman kimliklerini yeni baştan keşfetme, o devletle entegrasyon vesaire gibi süreç ve tabii orada yaşadıkları o kültür şoku, farklılıklar ve bu tabii çatışmaları, gerilimleri, kamplaşmaları ve farklı siyasi görüşlerin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani homojen bir İsrail söz konusu değil aslında.
İsrail homojen değil ama laik bir yönetim var. Yine de dinin bütün ritüelleri toplumun her kesimine yayılmış durumda. Yönetimi de belirleyici gibi.
Yani aslında İsrail'de tabii mezhep olarak baktığınız zaman halkın çok büyük bir çoğunluğu Ortodoks Yahudi. Ortodoks Yahudi demek dini değerlerle son derece barışık, dini geleneği de çok önemseyen Yahudi grubu demektir. Ama bunun dışında tabii biraz daha şey yaklaşan yani seküler perspektifle meselelere yaklaşan, dini konuların çok da fazla hayata yoğun bir şekilde müdahil edilmemesi gerektiğini veya dahil edilmemesi gerektiğini söyleyen gruplar da var. Fakat Ortodoksluğu da yeterli bulmayan, çok daha radikal fanatik, Hasidi gelenekteki bir takım Yahudiler de var.
Hocam. Hristiyanlığa geçelim isterseniz. Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri Araştırma Kuruluşu'nun 230 ülkede yaptığı bir anket var. Dünya üzerinde 10 kişiden 8'i bir dine inanıyor. 7 milyarlık bir dünya nüfusunun %32'si de Hristiyan. Evet. Orta Doğu'da Hristiyanlar da %4'ün üzerinde demiştik. Önceleri Museviler putperestlere karşı çatışma yaşadılar. Daha sonra Hristiyanlarla Yahudiler arasında bir çatışma yaşandı. Hristiyanlığın geliş dönemleri ve sürecini değerlendirir misiniz?
Şimdi aslında Hristiyanlık bir Yahudi İhya Hareketi başlangıcı itibariyle baktığımız zaman Hristiyanlık tam anlamıyla bir Yahudi İhya diriliş hareketi ve Hazreti İsa bir Yahudi yani Yahudi bir anneden dünyaya geliyor. Yahudi kültürüne göre yetişiyor. Yahudi usulüne göre 8 günlükken sünnet ediliyor ve bir Yahudi olarak yetiştiriliyor. İşin daha ilginç yanı da elimizdeki İncil'lerdeki evrensellik iddiasında bulunan metinler bunlar. Elimizdeki İncil'lerde İsa'nın öğretisini insanlara yaymaya çalışırken sadece İsrailoğullarını muhatap aldığı, yani etnik olarak farklı kabul edilen veya mezhepsel olarak da farkı olan ama Musevi olan Samiri halkına bile Yahudiliği anlatmak istemediği, sadece İsraillere kendi mesajını, daha doğrusu o reforme edilmiş Yahudilik diyebileceğimiz kendi öğretisini yaymaya çalıştığını görüyoruz. Yani Hazreti İsa Yahudiliği yeniden derleyip, toparlayıp, düzeltip, eksiklerini giderip reforme etmeye çalışan bir önder gibi başlangıçta İncil'lerde böyle anlatılıyor. Ve o bu öğretiyi sadece İsraillere anlatıyor. Hatta Matta İncil'inin 15. babı ile Markos İncil'inin 7. bablarında anlatılan bir hikaye vardır. Kenanlı bir kadın, yani etnik olarak İsrail'i olmayan ve Musevi olmayan bir kadın, kızının hasta olduğunu ve onu iyileştirmesi için kendisinden ricacı olduğunu dile getirip ısrarla yalvarınca Hazreti İsa dönüp diyor ki, çok affedersiniz, kadın çocukların ekmeğini alıp onu köpeklere atmak caiz değildir. Ben İsrail evinin yiğitlik koyunlarından başkasına gelmedim. Yani İsrail toplumunda günaha düşmüş, dinden uzaklaşmış insanları tekrar toparlamaya ve onları belli bir şeye getirmeye çalıştım. Benim mesajım başkalarına öncelikli değil deyip İsrailoğullarına yönelik bir tebliğ faaliyeti sürdürüyor. Hazreti İsa'nın zaten 1 veya 3 yıl kadar, yani burada İncil'ler arasında da bir şey yok. Yani beraberlik birlik veya yok. Aynilik yok, birlik yok. Dolayısıyla Hazreti İsa 1 yıl mı, 3 yıl mı veya 2 yıl mı ne kadar tebliğde bulundu? Genel olarak Hristiyan dünyası 3 olarak kabul ediyor ama baktığınız zaman 1 yıl gibi bir şey de çıkıyor karşınıza. Kısa bir süre tebliğde bulunuyor ve daha sonra Hristiyan inancına göre işte o anlatılan çarmıh hadisesi meydana geliyor. Öğreti tamamen Yahudiler arasında yayılmış durumda. Yani Hazreti İsa gittiğinde ortada bir Yahudi reformcu, ihyacı bir hareket var. bu İsa'yı kendilerine önder kabul eden ve onları Yahudilerin beklediği kurtarıcı kral olarak gören, onu Mesih olarak bu yüzden tanımlayan bir kitle var. Zaten Hristiyan adı da Mesih adının Yunancasından geliyor. Yani Mesihçi, kralcı anlamına geliyor. Mesih kral demektir. Kutsanmış, mübarek kılınmış kral. İncillerde de baktığımız zaman Hazreti İsa'nın daha çok dini önderliği yanında bir kral gibi bir anlamının da veya vurgusunun da ön planda olduğunu görüyoruz. Onlar Davud'un soyundan bir kral bekliyorlardı. Gelip kendilerini kurtaracak. Mesih. Çünkü o dönemde Yahudiler bağımsızlıklarını kaybetmişlerdi. Bir kral gelecek, evet. Yani kutsanmış, mübarek kılınmış, takdis edilmiş Davut soyundan bir kral ve kendilerini kurtaracaktı. İncil de zaten İsa'yı böyle takdim etmeye çalışıyor. Dolayısıyla başlangıçta bu bir Yahudi ihya hareketi. Ama Hazreti İsa'dan bir süre sonra dışarıya açılmaya, başka insanları da bu harekete kabul etmeye başlıyor. Ve dışarıdan insanlara açıldığı oranda da Yahudilikten kopmaya, Yahudi değerlerinden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü Yahudiliğin yaşam biçimi olarak epeyce insanı zorlayan bir takım pratikleri var. Dışarıdan gelen insanlar bu pratiklere uymakta zorlanıyorlar. Ve bu pratiklere uymakta zorlanan insanları rahatlatmak için Yahudiliğin bir takım kuralları ve yasakları kaldırılıyor. Yani temel bir takım konularda kurallara uyulsun ama onun dışındaki şeyler istenmese de olur anlayışına geliniyor. En başta sünnet olmak üzere. Bunlar kaldırılıyor ve zaman içerisinde yani 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başlarında artık Hristiyanlık Yahudilikten ayrı yeni bir din haline geliyor. Ve Roma İmparatorluğu'nun her tarafında yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Ama Hristiyanlığın yayılma süreci de çok çok olağanüstü hızla olmamıştır. Yani Roma İmparatorluğu aşağı yukarı 4. yüzyılın başına geldiğinde yaklaşık bir 50 milyon kadar bir nüfusun olduğu ifade ediliyor bu Roma İmparatorluğu'nda. O evet. 50 milyon nüfus içerisinde Hristiyan nüfusunun yaklaşık 3 milyon yani %5 ile 7 arası bir rakam genelde zikrediliyor. Ancak milattan sonra 313 yılında İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı baskı altına almakla ilgili o önceki dönemde alınmış bir takım şeyleri değiştirip Hristiyanlığa müsamaha tanıması ve Hristiyanlığı serbest bırakmasıyla birlikte ki arkasından zaten doğrudan doğruya Hristiyanlığı himaye altına alıyor ve bir devlet dini inşa etmeye çalışıyor. Bu süreçten itibaren de Hristiyanlığın artık yavaş yavaş bir devlet dini haline geldiğini görüyoruz.
Evet,
ki o coğrafyada da bayağı bir o dönemde Yahudi var. Ama İslam bunları büyük oranda ortadan kaldırıyor. Yani şöyle Müslümanlar gelince halkın büyük bir kısmı Müslüman oluyor.
Evet, bölgeye yapılmış Haçlı seferleri var. Haçlı seferleri konusuna da biraz değinelim hocam. Sonra bölgedeki mezheplere bakalım.
Bence o Haçlı seferlerine gelmeden önce o hani şey bir yanlış anlaşılma olmasın diye orayı netleştirmek istiyorum. Yani İslam ortaya çıktığı dönemde şöyle bir durum var. Bölge artık mezhepsel olarak Roma İmparatorluğu'nun genelinden farklı bir mezhebi, bir inancı sürdüren Hristiyan grupların yoğun olarak yaşadığı bir coğrafya ve Roma İmparatorluğu sık sık buraya baskı uyguluyor. Yani tarihte işte Doğu Roma veya Bizans olarak adlandırılan devlet bu insanları zaman zaman havuç veya sopa politikaları uygulayarak yani bir şekilde ikna etmeye ya da zorla, baskıyla devletin geleneksel olarak sürdürdüğü o çizgiye getirmeye çalışıyor. Ama bölge halkının büyük bir kısmı ya monofizittir ki yani Mısır, Suriye bölgesi halklarının, Hristiyanların büyük bir kısmı monofizittir. Ya da mesela işte Irak, Anadolu'nun bir kısmı gibi Nasturi Hristiyanlardır ve bunlar ki Ermeniler de monofizittir mesela. Bu coğrafyanın yani o Grek geleneğiyle yoğrulmamış halklarının, Hristiyan halklarının hemen tamamı bir defa Bizans'ın geleneksel olarak sürdürdüğü o mezhepten farklı bir çizgiyi savunmuşlardır.
Evet, hocam,
ve devletin baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Devletin baskısı sebebiyle de Müslümanlar bölgeye geldiğinde Müslümanları büyük bir hüsnü kabulle kabul etmişlerdir. Ve kısa bir süre içerisinde bu insanların bir kısmı Müslümanlaşmıştır süreç. Yani süreç içerisinde hızlı bir şekilde bölge insanları Müslümanlaşmaya başlamıştır. Tabii bölgedeki Hristiyanların hepsi Müslüman olmamıştır. Mısır'da yoğun bir Hristiyan nüfusu vardır. Suriye, Filistin bölgesinde hala Hristiyan nüfusu vardır. Ve bunlar varlıklarını devam ettirmektedirler.
Haçlı seferleri amacı neydi hocam? Çok kısa.
Evet, Haçlı seferleri aşağı yukarı 1090'lı yıllardan başlayıp 1200'lerin ortalarına kadar devam eden dalgalar halinde sürekli bölgeye yönelik olarak sürdürülen bir batı tehdidi. Ciddi manada bir tahribat da oluşturmuştur özellikle bölge coğrafyasını düşündüğümüzde ki kısa süreli başarılar da elde edilmiştir. Mesela Antakya 1098'de ele geçirilmiş, Hatay ele geçirilmiş, Kudüs bölgesi ele geçirilmiş ve bölgede Latin devletleri kurulmuştur. Ama bu sadece Müslümanlara yönelik şey de olmamıştır. Zaman zaman bunlar kendi dindaşlarına karşı da büyük bir baskı uygulamışlardır. Yani dışarıdan gelen Latinler çünkü mezhepsel olarak da farklı, algıları farklı. Hristiyanlıkları biraz daha farklı olunca bölgedeki Hristiyanlara da zulmetmişlerdir. Mesela Antakya'ya geldiğinde bir Latin patrik atamıştır. Kudüs'e gittiğinde bir Latin patrik atamıştır. Hatta 1204'te 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'a gelen Haçlı ordusu İstanbul'u yakıp yıkmış, yağmalamış, kırıp dökmüş ve burada bir Latin devleti kurmuştur 1204-1261 evet, yıllar arasında. Dolayısıyla bölgede zaten inanılmaz derecede sıkıntılı bir süreci başlatmıştır Haçlı Seferleri. Amaç güya kutsal toprakları işte onların kendi ifadeleriyle o dönemdeki tanımlamayla kafir Müslümanlardan arındırmak, temizlemek ve bölgeyi ki çok büyük katliamlar yapmışlardır. Yani batılı kaynaklarda anlatıldığı kadarıyla inanılmaz katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Orta Doğu'da Hristiyanlık içerisinde kabul edilen mezhepler %23 ile Maroni Katolik, %5'in üzerinde Rum Ortodoks, %3'ün üzerinde Rum Katolik ve Ermeni Ortodoks, %1'in altında Süryani Katolikleri, Ermeni Katolikleri görüyoruz. Yine Roma Katolik olan, bağlı olan gruplar var. Biri %1'in altında Keldaniler var, %1000'in altında ise Süryani Ortodokslar var. Yine bölgede homojen olarak, ağırlıklı olarak büyük bir nüfusun yaşadığı Mısır ve Kıptiler var. Orta Doğu'da cemaatler dağınık, Hristiyan cemaatleri dağınık. Marünler köken olarak Lübnan'a dayanırken Suriye'de antik Hristiyanlar var. Siz de altını çizdiniz. Irak'ta Keldaniler var, Mısır'da Kıptiler var dedik. Ama yaşadıkları bölgelerde ve ülkelerde azınlık konumundalar Hristiyan cemaatler.
Evet.
Bunun ortak yaşama yansımaları nasıldır? Nasıl etkiliyor ortak yaşamı?
Şimdi bu kadar çeşitlilik meselesinden belki öncelikle başlamak gerekiyor. Bölgede özellikle Katolik gibi veya Protestan gibi gruplar aslında başlangıçta olmayan gruplardı. Yani bölgenin mesela Süryanisi, Nasturisi vesairesi bunlar zaten büyük oranda başlangıçtaki o Hristiyanlığın tarihsel mezhepleşme ve bölünme sürecinde kültürel veya teolojik gerekçelerle ayrılmış gruplardı. Ama süreç içerisinde Haçlı Seferleriyle birlikte başlayan bir şey vardır. Bu Haçlı Seferleri sırasında bölgeye gelen Latin Hristiyanlar bölge Hristiyanlarının varlığını bir bakıma keşfetmiş ve ondan sonra da özellikle Katolik Kilisesi bu insanlarla ilişkisini hiçbir zaman kesmemiştir. Bunlara yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu çerçevede işte Nasturilik daha sonra kendi içerisinde yeni bir grubun ortaya çıkmasına sahne olmuştur. Ve Keldani Kilisesi yani sadece işte Katolik Kilisesi'ne bağlanması bile Keldani Kilisesi olarak tanımlanmıştır. Tarihteki o etnik Keldani topluluğuna isnat edilerek kökenleri bunların. Aslında Nasturiliğin bölünmesiyle veya işte Katolik Süryani, Katolik Rum bunların çoğu büyük oranda dediğimiz gibi ya da Protestan gruplar büyük oranda bölgeye Hristiyanlığın yani dışarıdaki Batı Hristiyanlığının hem Protestan hem Katolik Hristiyanlığın müdahalesi ve misyonerlik faaliyetleri sonucunda yani misyonerliği sadece Müslümanlara yönelik olarak yapmıyor. Bölgedeki kendi dindaşının da farklı mezhepte olan dindaşının da bir bakıma mezhebini değiştirip kendisinden bir noktaya kendisiyle aynı çizgiye getirmeye çalışıyor. Bu çerçevede hem Protestanların hem Katoliklerin bölgeye bir takım misyonerlik faaliyetleri olmuştu ve bu çeşitlilik biraz bundan kaynaklanmaktadır. Yani asıl şey budur.
Nasıl yaşıyorlar hocam? Cemaat olarak yaşadıkları ülkelerde azınlık grubundalar. Çok fazla sıkıntı görünmüyor. Hristiyanların talepleri yok herhalde.
Yani şu anda bölgede yaşanan o bir takım böyle kargaşalar, sıkıntılar vesaireler burada tabii öncelikle Müslümanlar büyük oranda zarar görüyor. Batıda yansıtıldığı kadar Hristiyanlar da o belki zarar görüyor ama öncelikle tabii büyük çoğunluk Müslüman olduğu için bölgenin yani o çeşitli terör gruplarının veya işte bir takım radikal grupların yapmış olduğu terörden vesaireden öncelikle Müslümanlar zarar görüyor. Ama diğer Hristiyan gruplar vesaireler de tabii Irak'taki Hristiyan da vesaire de bundan mutlaka etkileniyordur. Fakat Lübnan vesaire gibi yerlerde çok da azınlık vesaire olduklarını söylemek mümkün değil. Çünkü Lübnan'da yani sayıları az olmakla evet, birlikte devlet başkanı Marunilerden seçiliyor. Evet. Ki bunlar tarihte belki de zaten başlangıçtan itibaren bölgede yani o Kadıköy Konsili'nden itibaren konsil kararlarına sadık kalan bölgedeki en büyük kitledir. Bunlar Katolik Kilisesi ile büyük oranda irtibatlı evet, olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ve Lübnan'da çok da yani böyle geri planda kaldıklarını söylemek mümkün değil.
Evet. Orta Doğu'da dinler, Müsevilik ve Hristiyanlık konusunu stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Katar'la değerlendirdik. geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam.
Ben güzel teşekkür ederim efendim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Bir programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım elemanımız Melda Alpay ve yayın teknisyenimiz Aslı Yılmaz adına hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.